Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'du. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yarayan ilmin adı. Ancak tefsir, Kur'an-ı Kerim'i açıp, şu şöyledir, bu böyledir denecek şekilde, yani Arapçasını Türkçeleştirme şeklindeki ilmin adı değildir. Kur'an-ı Kerim'i müminin zihnine sindirmenin adı. Kur'an-ı Kerim'le hareket edecek hale getirmenin adı tefsirdir. Bu da tevil değildir dedik. Tevil başka bir şey. Kur'an'ın ayetlerinden kendine göre evirip çevirmeye tevil denir. Bu tevil doğru bir şey değildir. Kur'an'ın asıl tevilini ancak Allah-u Teala ve bildirmeyi murad ettiği kulları bilir. Başkası bilemez. Biz normal bir tefsir ilminin bir takım altyapısının olduğunu, aksi takdirde tefsirin insana bir faydası olmayacağını veya doğru bir tefsir olmayacağını vurguladık. Dedik ki ayetlerin Mekki Medeni hangisinden olduğunun bilinmesi lazım. Esbabı nüzülden bilinmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in 23 yılda dağınık bir şekilde inmesindeki hikmetlerden, sırlardan, usulden bilgi sahibi olmak lazım. Dördüncü tefsirin altyapısına ait bilgi kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesi ve tertibi ile ilgili konudur. Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesi ve tertibi ne demek? Onu açabiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in iniş süreci ile ilgili bilgimizi tazeleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hıra'da tefekkürde bulunduğu bir zamanda Alak suresinin ilk 5 ayeti indi. Oku diye başlayan ayetler indi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir miktar evine kapandı. O evine kapanma döneminde küçük bir fetret dönemi oldu. Yani bir boşluk dönemi oldu. Sonra Müddessir suresi, Müzzemmil suresinin ilk ayetleri indi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o andaki pozisyonunu ey yorganına bürünmüş olan peygamber diye başlayan ayetlerde o andaki pozisyonu yansıyor. Sonra Medine-i Münevvere'ye hicret edinceye kadar yoğun bir Kur'an-ı Kerim ayetleri indi. Bu ayetler işte imanla ilgili ayetler, geçmiş ümmetlerin kıssalarıyla ilgili, mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası gibi, Karun'un, Firavun'un, Haman'ın kıssası gibi kıssalar ve diğer Enbiya'ya ait aleyhisselam kıssalar sırayla indi. Ama bu inişte bazen mesela Fatiha suresi gibi 7 ayetlik bir sure indi. Bazen bir surenin bir ayeti indi. Bazen Yusuf suresi gibi surenin büyük bölümü indi. Yani gün oluyor hiç ayet gelmiyor. Mesela 10 gün, 15 gün hiç Cebrail Aleyhisselam'ın ayet getirmediği dönemler de olmuş. Yani Kehf suresindeki bir ayetlerden de anlıyoruz ki yarın gelecek ayet zannedilirken yarın 10 gün, 15 gün olmuş. Gelmemiş. Yani Hıra'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de vefat ettiği güne kadar ve ilk inen ayet olan İkra Bismi Rabbikellezi halak, halakal insane min alak ayeti ve son ayet olarak söylenen vettekû yevmen turca'une fîlallâhi sümme tuveffâ ayeti, o ayet son indiği söyleniyor. Gerçi Veda Haccı esnasında inen Ellehümme ekmeltü leküm dîneküm Maide suresinin ayeti de son indiği işaretidir ama mesela son ayet değil o. Tamamlanma sürecini gösteriyor. Mesela sure olarak İzâ ce'e nasrullâhi vel feth suresi son sure şeklinde inen. Bu 23 yıllık zaman zarfında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kah sure şeklinde, kah ayet şeklinde indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her inen ayeti bilhassa Medine döneminde vahiy katibi dediğimiz katiplerine yazdırdı. Yani geniş bir araştırmada 15'ten fazla vahiy katibi sahabi olduğu söyleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayet iniyorsa en yakınındaki katibini çağırıyor. Bu ayeti yazın diyor. 23 yıl böyle devam etti. Bilhassa Medine döneminde. Çünkü Mekke döneminde çok büyük oranda bir yazılma görmüyoruz. Böyle bir yazılma yok. Neden? Çünkü Mekke döneminde yazılan şeyleri saklayacak bir depo, mahzen de yok. Yani çok zor şartlarda bildiğimiz gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de her Ramazan'da Cebrail aleyhisselama o güne kadar inen Kur'an ayetlerini sırasıyla okuyordu. Ama şimdi bizim gördüğümüz gibi inmedi Kur'an-ı Kerim. Yani şu anda biz Fatiha, Bakara, Ali İmran, Maide, Nisa, Maide, En'am böyle diziyoruz. Bu 114 surenin inişi böyle değil. Yani Fatiha suresi Mekke'de indi. Medine'de bir daha indi rivayet ediliyor. Bakara suresi, Ali İmran suresi onlar Medine suresi ama mesela En'am suresi Medine suresi değil. Ortalardaki surelerin büyük bölümü Mekki sureler. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zihninde bugünkü düzeniyle vardı ve Cebrail aleyhisselama her sene Ramazan'da bir tür test ettiriliyordu bunlar. Dinliyordu Cebrail aleyhisselam. Son senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütününü Cebrail aleyhisselama iki defa okuduğu rivayet ediliyor. Son Ramazan'da iki kere. Mukabele diye bizim Ramazan'da tekrar ettiğimiz şey, niyetlerimiz doğruysa bu geleneğin diyelim. Bu Cebrail aleyhisselamla başlayan geleneğin uzantısıdır. Elhamdülillah. Çok güzel bir nimet. Allah'a hamd ederiz. İnşallah o niyet, o ihlasla devamı da nasip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etmeden önce ve Cebrail aleyhisselama Kur'an-ı Kerim'i onay alacak şekilde başından sonuna okuduktan sonra arka ashab-ı kiramı, vahiy katiplerini çağırıp Kur'an-ı Kerim'e bugünkü şeklini verdi. Bugünkü şekliyle inmedi Kur'an-ı Kerim. Bugünkü şeklini verdi. Bu Kur'an-ı Kerim'in surelerinin ve sureler içinde ayetlerin dizilişi, mesela her surenin başına besmelenin konması ama Tevbe suresinin başına besmelenin konmaması, surelerin dediğimiz gibi dizilişi tevkifidir denir alimlerle. Tevkifi demek yani dondurulmuş, bu şekilde zapt edilmiş demek. Ashab-ı kiramın uygun görmesiyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamdan aldığı talimatla bugünkü şeklini almıştır Kur'an-ı Kerim. Binaenaleyh bugünkü şekli bir beşer müdahalesiyle işte dizayn edilmiş bir şekil değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy bu şekildeydi. Ümmetin bu konuda icma'ı vardır. Ne demek icma'ı vardır? Yani ilk nesilden itibaren böyle bir söz birliği vardır. Herhangi bir sahabi böyle değildi ya, Bakara suresinden önce Ali İmran vardı filan dememiştir. Ashab-ı kiramın, bilhassa ashab-ı kiramın söz birliği ettiği şeyde söz bitmiştir. Kimsenin bir daha bir konuşma hakkı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde, Rafiki Ala'ya yükseldiğinde Kur'an bu şekildeydi bir farkla. Bir kitap gibi değildi. Ama Abdullah İbni Mes'ud bu dizaynıyla ezber biliyordu. Übey İbni Ka'b ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla 5 sahabinin ismini kendilerinden Kur'an alınır kimseler olarak söylüyor. İşte Übey İbni Ka'b onlardan birisi mesela. Übey İbni Ka'b bu şekilde ezber biliyordu. Abdullah İbni Mes'ud Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde ezber biliyordu. Yani ashab arasında Kur'an-ı Kerim'in tamamını bugünkü bir hafız kadar bilen binlerce insan yoktu. Yüzlerce de yoktu. 5 sahabi peygamber diplomalıydılar. Yani bunlardan Kur'an'ı alın diye özellikle zikrediyordu. Yeri geldikçe onların isimlerinden de söz edeceğiz teberrüken inşallah. Şimdi ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugünkü şekliyle Kur'an-ı Kerim'i aldılar. Bir farkla bu şekilde kağıda veya deriye yazılmış kapağı olan böyle bir kitap şeklinde değildi. Peygamber aleyhisselam Efendimiz vefat ettiğinde Kur'an-ı Kerim Bakara suresi büyük bir koyun postuna yazılmış olarak Abdullah İbni Mesud'un evindeydi. İşte Ali İmran suresinin yarısı Enes İbni Malik'in bir deriye yazdığı, öbür yarısını da bir devenin sırt kemiğine filan sahabi yazmış. Yani bir depo yok, bir arşiv zaten yok. Ama ashab-ı kiramın güvenli bir şekilde ellerinde, yani kafasında var ashabın. Bugünkü Kur'an kafasında var. Kitap olarak kağıda, kaleme, deriye vesaire yazılmış olarak ashab-ı kiramın elinde yoktu. Aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde, Refik-i Ala'ya yükseldiğinde ashab-ı kiramın biliyorsunuz ne Kur'an ne hadis hiçbir şeyle ilgilenme imkanları olmadı. Ashab-ı kiramı iki büyük hamle bekliyordu. Ya da Ebu Bekir radıyallahu anh'ı iki büyük sorun bekliyordu. Bir, peygamber vefat etti. Peygamber aleyhisselamın şemsiyesi altında ümmet bir bütündü. Dağılma riski ortaya çıktı. Çünkü nübüvvet gücü Peygamber aleyhisselam Efendimizin 23 yıldan beri topladığı heybetinin 3 günde dağılma tehlikesi ortaya çıktı. İlk belirtiler de hemen çıktı. Ebu Bekir'den Allah razı olsun, Ömer'den, o günkü o Beni Sakife'de toplanan o büyük insanlar. Büyük kelimesi bile yetmez anlatmak için onları. Efendimizin naaşını vefat ettiği şimdi gömülü bulundu. Efendimiz biliyorsunuz nerede ruhunu teslim ettiyse şu anda orada duruyor. Kıyamet sabahına kadar da orada duracak. Tertemiz vücuduna hiçbir leke gelmeyecek şekilde. Çünkü peygamberlerin cesedi toprağa haramdır diye hadis-i şerif var. Yani toprak peygamber cesedi çürütemez. Bu hadis de sahih olduğu için şu anda açılsa Efendimizin kabri o ilk günkü tazeliğiyle duruyordur. Sakalı şerifi de oradadır. Mübarek elleri de tırnakları da oradadır diye iman ediyoruz. Ashab-ı kiram böyle iman ediyorlardı ondan öğrendikleri için. Vefat ettiği yerde onu bıraktılar. Ayşe annemizi, Ali'yi, Abbas radıyallahu anh'ıma hepsini bıraktılar. Burada bekleyin siz dediler. Efendimiz sabah 10 gibi, sabah 9'la 11 arasındaki bir saatte vefat etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramın büyükleri Beni Sakife isimli bir kabilenin şu anda Mescid-i Nebi'ye göre tarif ediyor. Mescid-i Nebi'nin şimdiki yapısını gözünüze alın. Bu yapıdan kıblenin gerisine doğru gidildiğinde kıblenin en arkasındaki sağdaki büyük minarenin etrafındaki bahçe Beni Sakife'ye ait bir hurmalık bahçeymiş. Ashab-ı kiram orada toplanmışlar. Birinci sorunu halledecekler. Nedir? Bu ümmet başsız olmaz. Bu ümmet başsız kalırsa çok büyük yüklü bir potansiyel enerji taşıdığı için kendi kendini yer. İki şey bu ümmetin helak olması için yeterli. Bir, başsızlık. İki, cihad etmemek. Çünkü Kur'an büyük bir enerji kaynağı. Bu enerjiye iman eden birisi uyuyamaz. Gafil bir Müslüman olarak uyur. Uykusu da bela olur onun o zaman. Bu ümmet bomba gibi. Başı lazım ve cihad etmesi lazım. Bütün envaiyle cihad etmesi lazım. Osman İbni Affan radıyallahu anh, araya bir cümle sokuşturalım. Yeni fethedilen yerlere hoca yetiştiremiyor, vali yetiştiremiyor. Her ay bir vilayet geliyor, fethediliyor. Ashab-ı kiramın büyükleriyle istişare ederek cihadı bir miktar dondurmayı hedeflemiş. Dursun yani. Horasan'a gidilmiş mesela. Horasan'la Medine arasında bakın bir kıta var, kıta. Koca bir kıta var. Koca bir kıta fethedilmiş 20 senede. Yetiştirilemiyor, vali atayamıyorsun. Bir mektup gönderiyorsun, 20 günde gidiyor, bir ayda gidiyor. Cihadı bir miktar donduralım demişler de Amr İbni Az radıyallahu anh deha bir adam. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın huzuruna çıkmış. Ya emir el müminin demiş. Bu ümmet çok büyük bir enerji yüklü ümmettir. bir yerde cihad etmezse halifesinden başlar aşağıya kadar yer demiş. Kendi kendini yer bu ümmet, cihadı durdurma demiş. Tabi Amr ibn As'ın istişaresi dinlenmedi. Çünkü öbür taraf cihadı durduralım, eğitemiyoruz bu ümmeti düşüncesi daha ağır bastı Osman ibn Affan'da. Ne yazık ki 5 sene sürdü sadece. Osman ibn Affan'dan yiyerek başladı cihatsızlık. Gerçi Hazreti Osman cihadı tamamen durdurmadı ama ağıra aldılar cihadı. Mesela her ay bir ordu çıkıyordu. Senede bire indirdiler bunu. Ordular bu sefer oturdular. Halifemiz tembel, hak etmiyor bunu der gibi Medine'ye ihsancı gönderdiler. Yani Osman'ın kendi adamları Osman'ın radıyallahu anh şehadetine vesile oldu adeta diyoruz. Bu ümmeti Muhammed'in Kur'an enerjisini yüklenmesi halinde kesinlikle başı olması lazım. Aksi takdirde bir çapulcu, yamalı bilmem ne biri çıkar, kendi kendine İslam ilan eder, gerisinin katline fetva verir. Yani ümmet yetiştirdiği hafızından, yetiştirdiği hadis aleminden, yetiştirdiği şeyhinden zarar görmeye başlar. Kendi kendini yer, akrep olur, kendi kendini yer. İkincisi de kesinlikle cihad edecek. Bu cihad ilimli olacak, meydanda olacak, infakla olacak. Bir şey olacak yani, illa cihad edecek. Camiye namaza gidip evine gelen ümmet zararlı bir ümmet oluyor. Ashab-ı kiram bunu çok iyi bildikleri için Aleyhisselam Efendimizin naaşını, ruhunu teslim ettiği yerde bıraktılar. O sevdalılar. Peygamber deyince yürekleri hop hop atan insanlar o cenazeyi öyle bıraktılar. Beni Sakife'de toplandılar ve Ensar Muhacir grubu toplandılar. Peygamber öldü. Biz peygambere kulluk yapmıyorduk. Allah'a kulluk yapıyorduk. Şimdi peygamberin makamını doldurmamız lazım. Nübüvvet yok. Ama o makam, ümmeti Muhammed'in idare edilecek makamı lazım dediler. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Orada Peygamber aleyhisselam Ensar düşkünüydü. Ben Medine'yi terk etmem diye söz vermişti. Dolayısıyla bu makam Ensar'ın elinde olsun diye teklifte bulundular. Sa'd bin Ubade ve diğer ashabın büyükleri tabii canım hemen demeye geldiler. Ömer baktı ki bu kabileciliğe dönüyor. Medineli Mekkeli'ye dönüyor. Deha adam ayağa kalktı. Herkes sussun dedi, susturdu herkesi. Ben özet olarak anlatıyorum. Cümleler aynen böyle değil ama konu böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu teslim etmeden mihraba kimi geçirdi dedi. Ebu Bekir'i geçirdi dediler. Sizin namaz mihrabından daha değerli bir şeyiniz var mı? Yok. Mihraba kim geçtiyse ümmetin ordularının başına da o geçer dedi. Gel Ebu Bekir buraya dedi. Kaldırdı Ebu Bekir'i aldı. Kendisi ayakta zaten. Uzat sağ elini dedi. Uzattı. Sıktı elini. Resulullah'ın vekili olarak sana beyat ediyorum dedi. İyi ve kötü her şartla sana beyat ediyorum. Sa'd sen de gel dedi. Adamlık bu işte. O da niye çağırdın? Tut Ebu Bekir'in elini sen de beyat et dedi. Ensar'ın büyüklerinden biri Hazret'in büyüğü. O da mecbur beyat etti. Sen de gel, sen de gel dedi. Ensar'ı sırayla çağırdı. Niye uğradıklarını anlamadan beyat ettiler Ebu Bekir'e. Gelin peşimden şimdi dedi. Büyük adam. Zor zamanda büyüklüğü ortaya çıkıyor. Hikaye anlatırken değil. Mescide getirdi. Efendimizin naaşı orada bekliyor. Öğle ezanı olmuş. Herkes Medine'ye toplansın diye ilan edildiler. Herkes mescitte zaten matem havası. Ağlayanlar, sızlayanlar. Kadınlar hariç. Müslümanların erkekleri Mescid-i Nebi'ye toplandılar. Ben Ebu Bekir'e Resulullah'ın vekili olarak beyat ettim. Beyat ettim demek ahd ettim, söz verdim. Din sözü verdim demek. Beyat ettim. Ensar da beyat etti dedi. Beyat etti dedi 7-8 kişi. Ensar orada kaç bin kişilik aileler onlar. İki büyük sülaleler bir defa. Ensar da beyat etti. Herkes sırayla beyat etsin dedi. Oldu bitti gibi. Herkes geldi sırayla beyat etti. Ebu Bekir çıktı minbere ilk hutbesini okudu bildiğimiz gibi. En iyiniz olmadığım halde beni seçtiniz dedi. Allah'a ve peygamberine itaat ettiğim sürece siz de bana itaat edin. Ve dünya tarihindeki ilk meşhur sözünü, insanlığın ilk defa duyduğu sözü söyledi. Haklı benim yanımda güçlüdür. Zayıf bile olsa. Haksız güçlü de olsa bana göre zayıftır dedi ve haktan yana bir devlet sistemi kuracağını ilan etti. Herkes orada beyat ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naaşı başında da Abbas da Ali bekliyorlardı orada. Onlar da ne oluyor diye geldiler. İslam'ın devlet başkanı seçildi. Böylece ashab-ı kiram müthiş bir hızla, Ebu Bekir kafalı, Ömer kafalı bir işle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki diğer peygamberlerin, mesela Musa aleyhisselamın başına gelen kaosu önlemiş oldular. Oradaki fazilet Ömer'e aittir. Allah ondan razı olsun. Zaten o da Allah'tan hak ettiğini kıyamete kadar ümmeti Muhammed'den alıyor. İkinci olayda iki büyük tehlike bekliyordu ümmeti dedik. İkinci büyük tehlike de etraf kabileler, Medine'nin dışındaki kabileler, Taif ve Mekke hariç, bu iki şehir hariç, ki belki 50-60 tane şehir var o zaman Arap Yarımadası'nda, şeytanın aldatmasına maruz oldular. Yani ulan bu peygamber bir de 20 senede öldü gitti. Böyle peygamber olur mu ya dediler. Geri gidiyoruz dediler. Büyük bir irtidat hareketi başladı. Bu irtidat hareketini ümmeti Muhammed 1920'lerden sonra bir kere daha yaşadı. Ezanını, Kur'an'ını saklayarak. En-Nedvi hocamız, büyüğümüz, gözümüzün ışığı olan Ebu'l-Hasen en-Nedvi rahmetullahi aleyhim meşhur kitabı vardır. Ebu Bekir'i olmayan irtidat diyor. İrtidat aynı irtidat, bu sefer Ebu Bekir yok. Medine'de böyle bir her gün bir haber geliyor. İşte filan şehir İslam'dan çıkmış, filan şehir zekat vermiyor, filan şehir hacca gelmiyorum der gibi İslam'dan çıkış süreci başladı. Ebu Bekir radıyallahu anh tarihteki en ciddi, en acil kararlardan birini verdi. Ashab-ı kiramı topladı. Biz irtidat haberi gelen her yere ordu göndereceğiz dedi. Başka türlü bu işle baş edemeyiz. Ömer gibi bir adam bile, ya çok fazla kesip doğrarız o zaman, ne yapıyorsun sen dedi. Meşhur sözü ne diyordu? Resulullah'a bir keçinin ipini, keçiyi bağladıkları ipi veriyorlardı da, şimdi vermiyorum diyorlarsa öldüreceğiz onları, çaresi yok dedi. Çünkü Ebu Bekir'in anlayışı çok önemli. Küfre küçük bir iğne deliği kadar sızacak yer buldun mu sonra o onu hark kadar yapıyor zaten. İğne deliğini bile kapatmak gerekiyor. Ebu Bekir'in mantığı. Hakikaten Halid İbni Velid'i çağırdı. Halid dedi, İşte görüyorsun Resulullah'tan sonra din bize emanet. Al bir ordu çık dedi. Halid İbni Velid Medine'den bir çıktı. 1,5 yılda Ebu Bekir radıyallahu anh vefat edene kadar, yani vefatından 5-6 ay öncesinde irtidat bitmişti. 14 ayrı şehri kuşatıp savaştı. Halid İbni Velid radıyallahu anhüm cemiyan. İki büyük tehlike vardı. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki başsızlık sıkıntısı. İki, irtidat tehlikesi. Bu iki tehlikede Ebu Bekir'in ferasetiyle, imanıyla ve Allah'ın onu bir numaralı adam olarak seçmiş olmasının verdiği farklılıkla elhamdülillah önlendi. Şimdi arkadaşlar tarih konuşuyoruz ya, aslında bugün namazı olan, haccı olan, birbirini kardeş olarak bilen, Arafat'ta beraber vakfe yapan Müslümanlarsak, şu anlattığım iki nimet sayesindedir bu. Bunun için Ebu Bekir'in bu azametli işi ve ashab-ı kiramın o günkü büyük olayı, Ömer'in uzat elini beyat ettik, bu iş bitti demesindeki bereket, bugün de kıyamete kadar da İslam'ın varlığının zahiri sebeplerindendir. Şüphesiz Allah dinini koruyor. Ayrı bir konu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife olmasından sonra irtidat hareketiyle beraber büyük bir savaş hamlesi başladı. Hatta Ömer'in meşhur sözü vardır. Ne yapıyorsun? Medine'de yalnız kaldık biz. Yani Medine'de cemaate namaza gelecek adam yok. Nerede hepsi? Ayrı ayrı 10 ayrı yerde savaş var. Savaş İslam'ın dış tehlikeye karşı korumasını yapıyorlar. Ebu Bekir'in o zamanki meşhur sözü nedir? Ne diyor? Medine'de kurtlarla tek başıma da kalsam bu iş devam edecek diyor. Lider budur işte. Filanca yönetimden istifa etti, biz de istifa edelim. O Ebu Bekir'den uzak bir anlayış. Yönetim gider, herkes çöker, vakfın, bilmem neyin gider. Tek kalırsın, hak biliyorsan bu davayı, devam edersin. Ebu Bekir mantığı budur. Hatta sekreterin de gider, kurtlar gelir, kurtlarla oturup kuzuları beraber paylaşıp yemek zorunda kaldığın bir pozisyonda bile ayrılmamak esastır. Hak ise davan. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu savaşı esnasında bir sorun çıktı. Sorun şu, Yemame isimli yerde Müselemetül Kezzab denen bir serseri, tam anlamıyla serseri, akılsız bir adam, binlerce insan topladı etrafına. Yani bu binlerce de sadece 5000 koruması var adamın. Yani nüfus ne ki o zaman Arap Yarımadası'nda? Yemame'de nüfus ne? Beni Hanife isimli böyle bir acayip bir kabile. Gelene iman, yeni peygamber benim, Muhammed ölürken bana emanet etti. Bir şeyler söylüyor böyle. Peygamberliğini ilan etti. Yalancı Müseyleme diye bir, sonra ashab-ı kiram ona Kezzap diye bir lakap taktılar. Müseyleme tü Kezzap. Bu adamla savaş çok çetin sürdü. Çok çetin sürdü. Ashab-ı kiramdan binlercesi şehit oldular. Adam çok güçlü taktikler kullandı. Yani ashab-ı kiram o kadar zayiat hiçbir yerde vermediler. O kadar ki Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer Kur'an-ı Kerim'in kaybolma tehlikesini hissettiler. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim kemiklere, derilere vesairelere yazılı. Onlar toplanabilir. Ama garanti belgesi kim? Hafızlar. Kur'an'ın garanti belgesi hafızlar. Beş tane hafız olsa, biri dese şöyledir, ihtilaf edecekler. Yüzlerce hafız belki var. Ashabın çocukları da hafız olarak yetişmeye başlamışlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 1,5 sene sonraki olaylar bunlar. Yeni hafızlar geliyor. Ama ortada bir sıkıntı var. Böyle icma oluşturacak. Büyük bir kitle düşmeye başlamış. Bu da Allah'tan bir ikaz olduğuna dair Ebu Bekir radıyallahu anh'ın içinde bir hissiyat oldu. Ashab-ı kiramın büyüklerini topladılar. Bilhassa Ömer bin Hattab radıyallahu anh şiddetli bir şekilde Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve bunun acil olarak sağlanması konusunda fikir beyan etti. Ashab-ı kiram çok uygun gördüler bunu. Şimdi Kur'an nerede? Bir, onlarca sahabenin kafasında tapu gibi duruyor. Biri belki Bakara suresinin 10. ayetini 11. ayetiyle karıştırıyor belki. Belki febiyyâ ilâ rabbikümen tükezzibânı bir tanesi öbür ayetten sonra okuyor ama öbürü öyle değil diyor. 20 tanesi doğrusunu söylüyor. Dolayısıyla yanlış bir kelime, yanlış bir harf, ya bir ayetin duracağının filan yeri, mesela filan ayeti kalın okuyorsun. Normalde hep ince okunduğu halde sim burada niye sat gibi okunuyor? Ashab-ı kiram peygamberden dinlediklerini böyle zapt etmişler kafalarına. Fiskosta da dolu değil kafaları. Kur'an böyle mermere yazılmış gibi kafalarında yazılı. Fakat bunlar Medine'de oturup biz ölünceye kadar Kur'an'ı bekleyeceğiz demiyorlar. Adamlar Kur'an hayranı ya. Şehadetten başka dertleri yok. Bir haber çıkıyor filan yerde gazbe var. Yuhu o tarafa hepsi. Bir de gidip inşallah isabet almadan geri geleceğiz diye de bir niyetleri yok. Giderken hanımlarına inşallah gelmem ha hazır olun. Böyle düğüne gider gibi şehadete gidiyorlar. Tehlike çok büyük. Tapu belgesi onlar, garanti belgesi onlar. Öbür taraftan dağınık bir şekilde sureler, ayetler yazılmış. Ebu Bekir devlet başkanı olarak en kuvvetli hafız, zekası en güçlü hafız olarak Zeyd bin Sabit radıyallahu anh 21 yaşını yeni bitirmiş. Nereden biliyoruz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret buyurduğunda Zeyd radıyallahu anh 11 yaşındaymış. 11 yaşında annesi getirmiş, 11 yaşında iman etmesine sebep olmuş. Bedir gazvesi olduğunda 13 yaşındaydı. Efendimiz onu böyle çok küçük görmüş, sen katılamazsın demiş. Çok ağırına gitmiş onun. Nasıl bana şehadet denen? Yani 13 yaşında şehadete aday görülmediği için üzülmüş, küsmüş. O da protesto etmek için 17 sure ezberlemiş Kur'an'ı. Annesi de almış gelmiş onu, ya Resulallah bunu almadınız ya gazveye, çok canı sıkıldı. Can sıkıntısından 17 sure ezberledi. Demiş 13 yaşındaymış o gün. Bedir gazvesi gününde. Bundan anlaşılıyor ki Efendimiz vefat ettiğinde 21 yaşındaydı. 5-6 ayda Yemame Savaşı'na kadar zaman geçtiğini kabul edelim. 21,5 yaşındayken işte Abdullah İbni Mesud gibi vesaire, Enes İbni Malik gibi sahabilerin bulunduğu bir komisyonun başkanı seçildi. Bu Kur'an-ı Kerim'i cem' komisyonudur. Kur'an-ı Kerim'i yazma komisyonu değil, cem' komisyonu. Cem' ne demek? Bir araya getirme, toplama demek. Kur'an-ı Kerim'i toplama komisyonu. Yani Zeyd bin Sabit arkadaşlar hiçbir şeyle ölçülemez bir şeref yakalamış bu işte. Ki Ebu Bekir radıyallahu anh ona gittiğinde Zeyd sen Kur'an'ı cem edeceksin dediğinde bir bakmış benimle espri mi yapıyor Ebu Bekir? Çocuk da yani bizde evlenmeye bile uygun görülmeyecek bir yaşta. Kur'an'ı cem etmek basit bir olay mı? Kıyamete kadar bir Müslüman Nisa suresinden, En'am suresinden bir ayeti ters okuyacak, hep melekler sana yazacak onun eksiğini. Sonra sen bir iş yapacaksın, Ashab-ı Bedir sağ, Hudeybiye sulhuna katılan mübayi'a ashabı sağ, yani Allah'ın cennetlik olduğuna aşere-i mübeşşere sağ, 10 tanesi de sağ o zaman. Böyle bir adamlar sana onay verecekler. Akıllı bir işi değil. O da dönmüş Ebu Bekir demiş. Ben kaç yaşındayım görüyorsun demiş. Beni nasıl yapacaksın? Muhammed'in ashabı içinde senden daha uygununu göremedim demiş. Ve Zeyd bin Sabit radıyallahu anh bir senelik bir mücadeleyle Kur'an-ı Kerim'i cem etti. Cem etmesi ne oldu? Bütün kimin evinde kemik, kiremit, tahta, deri ne varsa hepsini topladılar. Komisyona havale ettiler. Bunlar bir deriye yazıldı. Yazılan şeyler ashabın hafızlığı, Peygamber aleyhisselam 5 sahabiden Kur'an alın diyor. 5 kişi noter onaylı, nübüvvet makamı onaylıyla hafız. Garanti hafızlar. Onların önünde Zeyd yazdığını okudu. Tartıştılar. Bu ayet Resulullah şöyle okumuştu dediler. Şunu şuraya okumuşlardı. Bu şekilde. Bunların bu kadar toplantı tutanakları, zabıtlar, heyetler filan, imzalar filan yok ortada. İcma var ortada. Ne icma var? Zeyd'in böyle yaptığına, bu şekilde ashabın 5 büyük hafızının onay verdiğine dair ashabın icmağı var. Bu icma var ya, televizyonda, filmde bir olayı izlesek biz ondan daha güçlüdür Allah'ın izniyle. Filmde hile, alavara, dalavara olur da ashabın icmağında, ashab-ı kiramın bir harfinin Kur'an-ı Kerim'in değişik yazılmasına sabretmesi mümkün değil. Abdullah İbni Mesud ölür dirilir gene o harfi düzelttirir de bu yanlıştır diye. Bu şekilde icma oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat etmeden Zeyd bin Sabit komisyon onayıyla getirdi Ebu Bekir'in önüne. Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a indirdiği Kur'an budur dedi. Kitap olarak koydu önüne. Ebu Bekir devlet başkanı olarak bunu teslim aldı. Mescid-i Nebi'ye gitti. Allah'ın peygamberine indirdiği Kur'an budur dedi. Bundan sonra Kur'an'ın üzerinde yapılacak her tartışmayı bana geleceksiniz dedi. Açılacak. Sen ne İsra suresinin filan ayetinde mi tereddüt ediyorsun? Açıldı. İsra suresinin ayeti budur. Bitti. Bu şekilde. Ebu Bekir radıyallahu anh böylece Kur'an-ı Kerim'i tertip etmiş oldu. Cem etmiş oldu. Kur'an-ı Kerim kitap haline geldi. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ımız kıyamete kadar garanti altındadır teahhüdü, Allah'ın kıyamete kadar Kur'an'ı biz koruyacağız sözü gerçekleşmiş oldu böylece. O yazılı nüsha şu anda elimizde yok. Belki günün birinde Medine'de yapılan bir toprak kazısında çıkar, Allah bilir. Ama şu anda elimizde yok. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ettiğinde o mushaf halife olarak Ömer'e teslim edildi. Ömer radıyallahu anh da vefat ettiğinde o mushaf kızı Hafsa'da idi. Hafsa kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımı aynı zamanda. Halifenin, yani emirül müminin olan halifenin emaneti olarak onu Hafsa radıyallahu anh'a bekletiyordu. Osman İbni Affan döneminde Kur'an-ı Kerim'in ikinci bir sorunla karşılaştığını görüyoruz. Yani şehirler büyüdü, etraf büyüdü, biraz önce örnek verdiğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim'i insanlar ağızdan ağza taşıyorlar. Resmi nusha nerede? Medine-i Münevvere'de resmi nusha. Hafsa'ya emanet edilmiş resmi nusha orada. Ama Mısır'da, Fustat'ta Kur'an-ı Kerim okunuyor. Yemen'de Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bağdat'ta Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ömer bin Hattab döneminde sıfırdan şehirler kurulmuş. Küfe sıfırdan Ömer'in planlamasıyla kurulmuş. Buralarda binlerce Müslüman, milyonlarca insan Kur'an okuyorlar. Bir sorun çıkmış ortaya. Yani biri geliyor bir Kur'an okuyor. O okuduğu Kur'an öbürünün okuduğuna benzemiyor. Acaba şu ayet şurada mıydı diye tartışılıyor. Ashab-ı kiram oturmuşlar. Her şehir için, eyalet merkezi için diyelim, her eyalet merkezi için bir nusha fotokopi yapılması kararı verilmiş. Osman İbni Affan oturdu. Ashab-ı kiramı çağırdı. Zeyd bin Sabit'in de bir rivayette bulunduğu bir komisyonda. 7 fotokopi yapın bundan bana demiş. Hafsa'dan nusa alınmış. 7, şimdi fotokopi diyoruz biz. Başka bir tasvir edin, çoğaltın desem anlaşılmayacak. 7 tane fotokopi yapılmış. Osman onları mühürlemiş. Her eyalet merkezine bir tane ondan göndermiş. Böylece Kur'an-ı Kerim'in ikinci defa çoğaltıldığını görüyoruz. Ama bu çok önemli bir olay değil. Çünkü orijinal nüsha hala Medine-i Münevvere'de. Demek ki Kur'an-ı Kerim üzerinde ashab döneminde iki operasyon var. Birincisi cem etme operasyonu, ikincisi de çoğaltma operasyonu yapılmış. Bu çoğaltılan nüshalardan şu anda Topkapı Sarayı'nda filan yerde bulunduğu söyleniyor. Söyleniyor. Çok güvenli, %100 bir belge midir bilmiyorum. Hatta Topkapı Sarayı'ndaki Musaf'ın üzerinde kırmızı lekeler var. O lekelerin Osman İbni Affan'ın kendisine ayırdığı, orijinal çoğaltılmış nüshalardan biri olduğu ve Kur'an okurken öldüğü için de kanının o Musaf'ın üzerinde olduğu, Topkapı Sarayı'nda Kur'an. Zannediyorum yani arkeologların yapacağı bir araştırmayla bunlar tespit edilebilir aslında. Çünkü basit bir derinin bile hangi asra ait olduğu tespit edilir. Eğer gerçekten 1350 sene öncesine aitse demek ki o dönemdedir. Ne kadar araştırılır, kağıt ne kadar takip ediliyor bunlar bildiğim şeyler değil ama beni çok ilgilendirmiyor. Neden çok ilgilendirmiyor? Kur'an bugüne tevatür yoluyla geldi. Kur'an'da bir sıkıntı yok elhamdülillah. Yani 1350-1400 senedir herhangi bir insan çıkıp bu Nahl suresi İsra suresiyle yer değiştirmiş diye bir tereddüt göstermedi. Oryantalistler, bizim deyimimize müsteşrikler, yani İslam'ı içinden yemeye çalışan karıncalar asırlardan beri, yani 1700'lerden beri Kur'an'ı ve hadisleri araştırıyorlar. Böyle bir şey keşfetseydi onlar. Bunun için yüzlerce televizyon kanalı kurup bu propagandayı yaparlardı herhalde. Kur'an'ın Nahl suresini yakaladık biz. Nahl suresi 7 sayfa eksik aslında diyebilir derlerdi. Elhamdülillah Allah'ın korumasında olduğunu onlar da anladılar. Dikkat edin, oryantalistler Kur'an üzerinde araştırma yapmazlar. Hadis ve fıkıh üzerinde çalışırlar hep. İşte filan alemin hayatına ömür veriyorlar. Mesela Ebu Hanife'nin hayatını 100 sene araştırıyorlar. Gazali Enstitüsü kuruyorlar. İhya-i Ulumuddin ilk defa onlar böyle araştırma merkezlerinde araştırmaya başladılar. Çünkü Kur'an'la uğraşsa boş bir gazel çaldığını kendi de anlıyor. Ne yapıyor? İnsan mahsulü, Gazali insan nihayet. Şurada burada yanılmış olabilir, o hatalarını arıyor. Nasıl olsa onların papazlarının hataları Hristiyanlığa mal oluyor ya. Şimdi Müslümanların da İmam Gazali'sinde bir hata bulsalar, yani elhamdülillah öyle bir şey keşfedemediler henüz. İbni Haldun'da mesela, İbni Haldun hayranıdırlar. İbni Haldun'da bir onu böyle esnerken yakalasalar var ya, mezarına herhalde altın kaplama bir anıt yaparlardı. Elhamdülillah onu da keşfedemediler. İbni Haldun'u da keşfedemediler. Ama onların İbni Haldun hayranlığı yok. İmam Gazali hayranlığı yok. Mesela İmam Muhammed bin Hasan el-Şeybani, yani Ebu Hanife'nin en büyük talebesi, ilk devletler hukuku kitabını Es-Siyer-ül Kebir diye İmam Muhammed yazmıştır. İmam Muhammed öleli 1200 seneye yakın zamandır Es-Siyer-ül Kebir ilk devletler hukuku kitabıdır. Yeryüzünde insanlığın devletleri yeni kurduğu zamanda 5 ciltlik büyük bir kitaptır. Es-Siyer-ül Kebir devletler hukuku demek. Adamlar 1800 yılında kütüphanelerden bunu bulup keşfettiler. Avrupa'da bastı. İlk baskısı Avrupa'da yapıldı. İki niyetleri var tabi. Bir, oradan bir hata yakalayacaklar. İşte şöylece. İki, devlet mantığını Müslüman'dan öğrenecek adam. Devlet ne demek? Devletler hukuku ne demek? Bunu öğrenecek. Ama elhamdülillah onu da yakalayamadılar. Onu da bizim matbaamız, kağıdımız olmadığı zaman da kitaplarımızı bize kazandırmış oldular. İlk hadis fiiristi Kongordans diye adamların eliyle çıktı. İlk hadis fiiristini onlar yaptılar. Bir kelimesinden kütüb-i sitedeki bütün hadisleri tarayabiliyordun. Maalesef kütüphanelerimizde 90'lı yıllara kadar vardı. Daha sonra bilgisayar imkanları çıkınca, bilgisayar CD'leri falan çıkınca Kongordans'a ihtiyaç olmadı. Ama 100 sene çalıştılar o kitap için. Yani kütüb-i sitteyi baştan sona taradılar. Mesela rahale fiilini buluyorsun. Kütüb-i sitede hangi hadiste, kaçıncı sayfada, hangi baskının neresinde geçiyor onu söylüyor sana. Bu, şimdi biz tekrar dönüyoruz. Elhamdülillah Kur'an'ımız bu şekilde elimizdedir. Dediğim gibi Osman İbni Affan nushaları var. Diyanet Vakfı bir ara bir çalışma yaptırdılar. Dayar Atukulac'ın başkanlığında. Bu eski ilk nusa olduğu söylenen nusalarla bugünkü nusaların, bugünkü yazımın karşılaştırıldığı piyasada var şu anda. Diyanet Vakfı yayınlarında var. Ama %100 o olduğuna dair bir garantimiz yok. Fakat ihtimal çok yüksek tabii. Topkapı'daki nusanın hiç değilse 800 seneliktir yani. Hiç değilse 800 seneliktir. Çünkü yazı stili o zamanki stili. Şu anda bizim bildiğimiz nesh yazısı Ashab-ı Kiram döneminde kullanılan yazı değil. Yani aynı yazı da stil değişik. Vav başka türlü yapılıyor, sin başka türlü yapılıyor ama aynı yazı. Her halükarda elhamdülillah Kur'an'ımızın böyle şerefli bir geçmişi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naaşına konan toprağın rütübeti geçmeden Ashab-ı Kiram Kur'an'ı kitap haline getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bedir, Uhud vesaire o kahramanlıkları, onların Allah ile aralarındaki ecir kaynağı Ebu Bekir'in ümmetin dirliğini, birliğini toplama hamlesi, ümmetin Kur'an'ını kitap haline getirme başarısı kıyamete kadar her müminin minnettar olması gereken bir nimettir elhamdülillah. Bugün de burada ara vermiş olalım. Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin altyapısına dair başlıklardan birini, Kur'an'ın cem edilmesi ve tertibiyle ilgili başlığı okumuştuk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.